Ayrım 46, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 427. 6. Bölüm. Aba altından sopa göstermek. John Boone'un suikaste kurban gittiği gün biz Doğu Elysium'daydık. Sabah vaktiydi ve bu göktaşı sağanağı üzerimize boşandı. 30 kadar ya da daha fazla yol yol ışıkları oluştu ve hepsi de siyahtı. Bu göktaşları neleri içeriyordu bilmiyorum ama beyaz değil de siyah renkte yandılar. Düşen uçakların çıkardığı dumanlar gibiydi. Tek farkları şimşek kadar düz ve hızlıydılar. Bunu görmek öylesine tuhaftı ki hepimiz hayranlıkla baka kaldık. Henüz olup biteni duymamıştık. Fakat duyunca da hemen anladık ki bu ikisi tam olarak aynı zamanda olmuştu. Biz Hellas Gölü'nün kıyısına inmiştik. Gökyüzü karardı. Rüzgar aniden gölü yalayıp geçti ve kasabadaki bütün yürüyüş tüplerini yırtıp attı. Sonra olup biteni duyduk. Biz Senzen'i nadaydık. Onun çoğu zaman çalıştığı yerde gece vaktiydi ve üzerimize şimşekler çullandı. Devasa yıldırımlar dosdoğru üzerimize Mohol'a iniyordu. Kimse inanmazdı buna. Öyle büyük bir gürültü vardı ki hiçbir şey duyamıyordunuz. İşçilerin bölgesinde onun bir resmi vardı. Odalardan birinin duvarındaydı. Bir yıldırım yürüyüş alanının penceresine inip herkesi bir anlığına kör etti. Yeniden etrafı görebildiğimizde resmin çerçevesi dağılmış ve camı çatlamıştı. Üstünden dumanlar çıkıyordu. Sonra haberi duyduk. Biz kardaydık ve inanamadık. İlk yüzden orada olan herkes ağlıyordu. Bütün o grup içinde herkesin sevdiği tek kişi o olmalıydı. Yani içlerinden çoğunu öldürmüş olsalardı geri kalanların en az yarısı kahkaha atıyor olurdu. Arkady aklını yitirmiş gibiydi, saatlerce ağladı. Bu ondan beklenmeyen bir şey olduğu için öylesine korkunçtu ki Nadia durmaksızın onu rahatlatmaya çalıştı. Sürekli bir şey yok, bir şey yok derken Arkady aralıksız olarak bir şey var, bir şey var diyor, bağırarak eline geçeni fırlatıyor. Sonra yeniden Nadia'nın kollarına yığılıyordu. Nadia bile delirmişti. Sonra Arkady odasına koşup bir ateşleme aktarım kutusuyla dönüp bunun ne olduğunu açıkladığında Nadia gerçekten hepimize karşı büyük bir öfkeye kapıldı. ''Neden böyle bir şey yaptınız?'' dedi. Arkady ağlayıp bağırıyordu. ''Ne demek niye?'' ''İşte bu yüzden, John'a olanlar yüzünden. Onu öldürdüler, onu öldürdüler.'' ''Bir sonrakinin hangimiz olacağını kim bilebilir ki?'' ''Yapabilseler hepimizi öldürecekler.'' Nadia aktarıcıyı geri vermeye çabalayıp durdu. Arkady öylesine dağılmış bir durumdaydı ki onu tutsun diye zorladı kadını. ''Lütfen Nadia, lütfen.'' diyordu. ''Sadece gerekirse, sadece gerekirse.'' ''Lütfen.'' Sonunda Nadia adamı sakinleştirmek için o şeyi saklamak zorunda kaldı. ''Hiç böyle bir şey görmemiştim.'' Biz tepe altındaydık ve güç kesintisi oldu. Sonra geri geldiğinde çiftlikteki bütün bitkiler kas katı donmuş durumdaydı. Işık ve ısı geri geldi. Bitkiler hep birden soluvermişti. Bütün gece John'un hakkında öyküler anlatarak oturduk. Bizi 20'li yıllarda nasıl ateşlediğini hatırlıyordum. Çoğumuz hatırlıyordu. O zamanlar veledin tekiydim. Ama herkesin onun ilk sözlerine güldüğünü hatırlıyorum. Ben de eğlenceli bulmuştum. Ama bütün büyüklerin gülmesine de çok şaşırdığımı hatırlıyorum. Herkes öyle hoşlanmıştı ki sanırım o anda herkes ona aşık oluvermişti. Demek istediğim bir başka gezegene gidip de şey işte geldik diyen birini insan nasıl sevmeyebilirdi ki? Onu sevmemek olanaksızdı. Şey bilmiyorum, bir keresinde adamın birine yumruk attığını gördüm. Barrows treninde oldu. John bizim vagonumuzdaydı. Kafasının iyi olduğu açıkça belliydi ve bir tür deformasyonu olan bir kadın vardı. Kocaman bir burnun altında çenesi olmayan bir kadındı. Sonra kadın kalkıp tuvalete gittiğinde herifin biri "Tanrım" dedi. "Bu karıyı pis bir sopayla iyice dövmüşler." Ve bun bam diye herifi yanındaki koltuğa devirdi ve şöyle bağırdı. "Çirkin kadın diye bir şey yoktur." İşte o böyle düşünüyordu. İşte o böyle düşünüyordu, o yüzden her gece ayrı bir kadınla yatıyor ve nasıl göründüklerine aldırmıyordu ya da kaç yaşında olduklarına. Ama o 15'likle yakaladıklarında bir sürü açıklama yapması gerekmişti. Toitonla'nın bunu duyduğunu hiç sanmıyorum. Yoksa onun taşaklarını koparır ve yüzlerce kadın aç kalırdı. En çok da şu iki kişilik planörlerde pilotluk yaparken kadını üstüne çıkararak yapmaktan hoşlanırdı. Bak adamım, bir keresinde onun bir planörü başka herhangi birini gebertecek bir aşağı akımdan kurtarışını gördüm. Tam bir kıl payıydı ve eğer adama karşı koymaya kalksaydı planör paramparça olurdu. Ama o öylece bıraktı ve saniyede 1000 metreyle bir recover gibi indi aşağıya. Son hızı 3-4 kat aşmıştı. Derken tam yere çarpmak üzereyken herif planörü yana yukarı kırdı ve 20 metre kala dümdüz indirdi. Burnundan ve kulaklarından kanlar akarak çıktı dışarıya. Mars'taki en iyi pilot oydu. Bir melek gibi uçardı. Tanrım, o eğer onları yörüngeye sokmuş olmasaydı ilk 100 ölüp gitmiş olurmuş, böyle duymuştum. Ondan nefret edenler vardı. Bunun için haklı nedenleri de vardı. Phobos'taki caminin inşa edilişini o engelledi. Acımasız da olabilirdi. Ondan daha fazla kendini beğenmiş biriyle hiç karşılaşmadım. Biz Olympus Mons'taydık ve gökyüzü tamamen karardı. Başlangıçtan daha da önce Paul Bunyan Mars'a geldi ve beraberinde mavi öküzü bebeği de getirdi. Kereste arayarak çevrede dolandı ve ayak izlerinin her biri lavları çatlatıp kanyon gedikleri açtı. Boyu öylesine uzundu ki çevrede gezinirken asteroid kuşağına uzanabiliyor ve o kayaları kiraz gibi çiğneyip çekirdeklerini tükürüp atıyordu. Boom! İşte bir krater daha. Sonra koca adamla karşılaştı. Paul Bunyan ilk kez kendisinden daha iri biriyle karşılaşıyordu. İnan bana, koca adam çok daha iriydi. Şu her zamanki iki kat hikayesi. Ama ben diyorum ki sadece iki kat falan da değil. Paul Bunyan buna kulak asmadı. Koca adam şu yanındaki baltayla ne yapabilirsin göster bakalım dediğinde tamam dedi Paul ve gezegene öyle sert bir darbe indirdi ki bir anda Noctis'teki bütün o çatlaklar ortaya çıktı. Ama sonra koca adam aynı yerin üstünü diş fırçasıyla çiziktirdiğinde bütün Marineris sistemi açılıverdi. Gel çıplak yumruklarımızı bir deneyelim dedi Paul ve güney yarı küreye bir sağ kroje indirip Argyre'yi yapıverdi. Sonra koca adam serçe parmağıyla yakındaki bir noktaya vurunca Hellas belirdi. Tükürmeyi deneyelim diye önerdi koca adam. Paul da tükürdü ve Nirgal Wallis Mississippi kadar upuzun akıverdi. Koca adam tükürdüğünde ise bir anda bütün o kocaman sel kanalları oluşmuştu. Sıçmayı dene dedi koca adam ve Paul çömelip Seronis Taulus'u çıkarıverdi. Ama koca adam kıçını geri atıp hemen yanına sıcak sıcak Elysium dağ silsilesini yığmıştı. Elinden gelen bu mu dedi koca adam. Bana bir yumruk at bakalım. Paul Bunyan da onu ayağından yakalayıp koca gövdesini çevirdi, çevirdi ve kuzey kutbuna öyle hızlı çarptı ki kuzey yarı kürenin tamamı bugüne dek böyle ezik büzük kaldı. Ama koca adam yerinden bile kalkmaksızın Paul'u ayak bileğinden yakaladı ve mavi öküzü bebeği de aynı avucunda tuttu ve ikisini birden yere savurup gezegenin içinden neredeyse öte yana dek geçirdi. İşte Tarsis yükselimi böyle oluştu. Yani hafifçe dışarıda kalmış Paul Bunyan. Bunu Ascreus penisi Pavonis, iri ayakları da Arsia, bebek de yanında duruyor ve Olympus Mons'u oluşturuyordu. Bu çarpma hem bebeği hem de Paul Bunyan'ı öldürdü ve artık Paul yenildiğini kabul etmek zorundaydı. Ama kendi bakterileri onu yiyip bitirdi. Doğal olarak bakterilerin hepsi kaya yatağında ve Mega Regolith'in altında toparlandılar. İnebildikleri her yere indiler, mantonun ısısını emdiler, sülfitleri yediler ve permafrostu erittiler. Aşağıda gittikleri her yerde o küçük bakterilerin her biri şöyle diyordu. Ben Paul Bunyan'ım. Kaderin bir oyunu dedi Frank Chalmers aynadaki suratına bakarak. Bu cümle uyanmadan önce gördüğü düşten geriye kalan son şeydi. Gergin, hızla dışarı çıkmak isteyen bir enerjiye bulanmış, neredeyse anında işe koyulma arzusuyla dolu bir halde hızlı ve kararlı çekişlerle tıraş oldu. Bir cümle daha hatırladı. Kim en çok isterse o elde eder. Duş aldı, giyindi ve sessizce yürüyerek yemek salonuna indi. şafak biraz önce atmıştı. Gün ışığı kızıl bronz ışığının yatay ışınlarıyla ısı idisi kaplamıştı. Ve doğuda gökyüzünün yükseklerinde Sirrus bulutları bakır talaşlar gibi duruyorlardı. Toplantının Suriye temsilcisi olan Raşit Niyazi yanından geçerken Chalmers'a sakin bir baş selamı verdi. Frank karşılık verip yürümeyi sürdürdü. Selim el-Hayl yüzünden Müslüman kardeşliğin Ahad kanadı Boone suikastı için suçlanmış ve Chalmers daima yaptığı gibi bu türden suçlamalara karşı onları savunmada atak ve sesli davranmıştı. Dipnot, Ahad, tek bir anlamına gelen Arapça bir sözcük, Allah'ın sıfatlarından birisidir. Selim tek başına hareket eden bir katildir diye belirtmişti çılgın bir cinayet tutkunu. Bu bir yandan onların minnettarlıklarını kazandırırken diğer yandan da Ahadların suçluluğunun altını çizmişti. Ahad liderlerinden biri olan Niyazi de doğal olarak bir parça hayal kırıklığına uğramıştı. Yemek salonuna Maya girdi ve Frank onun yanındayken daima hissettiği rahatsızlığı hemen örtbas ederek samimi bir şekilde selamladı. ''Sana katılabilir miyim?'' dedi Maya adama bakarak. ''Elbette.'' Maya zekiydi, kendi tarzında. Frank o ana yoğunlaştı, gevezelik ettiler. Sözleşme konusu açılmaya başladı. Ve Frank bu yüzden dedi ki, ''John'un şimdi burada olmasını nasıl da isterdim, ondan yararlanabilirdik.'' Ardından ekledi, onu özledim. Böyle bir şey Maya'nın dikkatini hemen dağıttı. Elini adamınkinin üstüne koydu. Frank bunu güçlükle fark etti. Maya gülümsüyordu. Hapsedici bakışları adamın üzerindeydi. Adam kendisini zorlayarak başını uzaklara çevirdi. Duvardaki TV yeryüzünden akıp gelen haberleri gösteriyordu. Frank masa panelini tuşlayıp sesi açtı. Yeryüzünün durumu kötüydü. Akan görüntüler Manhattan'daki büyük bir kitlesel protesto yürüyüşünü gösteriyordu. Adanın tamamı protestocuların 10 milyonu, polislerin ise 500 bini bulduğunu söylediği büyük bir kalabalıkla dolmuştu. Helikopter görüntüleri gerçekten oldukça ilginçti. Fakat bugünlerde görsel olarak daha az etkileyici olsa bile çok daha tehlikeli olan başka birçok yer vardı. Gelişmiş ülkelerin halkları, Çinlilerin yanlarında anarşist kaldığı, Drakonyan doğum azaltma yasaları yüzünden yürüyorlardı. Dipnot, Drakonyan, eski Yunan'da çok ağır kanunlar koyan Drakon'un isminden kaynaklanan bu terim, zalim, gaddar kavramlarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Gençler öfke ve ümitsizlikle başkaldırmışlardı. Yaşamlarının kadim doğa dışı ölümsüzler kalabalığı tarafından, canlanan tarih tarafından ellerinden alındığını düşünüyorlardı. Bu da kötüydü elbette. Fakat gelişmekte olan ülkelerde ise yetersiz katılım yüzünden bizzat tedavi yöntemlerine isyan ediyorlardı. Ve bu daha da kötüydü. Hükümetler devriliyor, binlerce insan ölüyordu. Aslında bu Manhattan görüntülerin gerçek anlamı büyük olasılıkla güven tazeleyiciydi. Her şey hala düzen içinde diyorlardı. Konu sivil itaatsizlik olsa bile insanlar kendilerini sivil bir tarzda yönetiyorlardı. Fakat Mexico City, São Paulo, Yeni Delhi ve Manila alevler içindeydi. Maya ekrana bakarken Manhattan'daki pankartlardan birini yüksek sesle okudu. ''Yaşlıları Mars'a gönderin.'' Birilerinin kongreye sunduğu bir tasarı da bunu öneriyor. 100 yaşına ulaş ve haydi hop uydulara. Ay'a ya da buraya emekliliğe gönderil. Özellikle de buraya. Belki dedi adam. Sanırım bu durum onların güç kotaları üzerindeki inatlarını açıklıyor. Frank başını sallayarak onayladı. Bu konuda asla bir zafer elde edemeyeceğiz. Orada çok büyük baskı altındalar ve bizi acil durum valflerinden biri olarak görüyorlar. Mars'taki bütün o boş araziler hakkında Eurovid'de yayınlanan programı gördün mü? Maya başını hayır anlamında salladı. Tam bir emlak reklamı gibiydi. Hayır, BM delegeleri bize göç konusunda söz hakkı verdikleri anda mahvolurlar. Öyleyse ne yapacağız? Adam omuzlarını silkti. Her açıdan eski sözleşmenin devamı üzerinde ısrar edeceğiz. En ufak değişim dünyanın sonuymuş gibi davranacağız. Demek bu yüzden açılış konusunda bu kadar hassastın. Elbette bu iş o kadar da önemli olmayabilir. Fakat bizler Waterloo'daki İngilizler gibiyiz. Eğer tek bir noktada gerilersek bütün hat çöküverir. Maya güldü. Adamdan hoşnuttu ve stratejisini takdir ediyordu. Üstelik adamın peşinde olduğu şey bu olmasa da iyi bir stratejiydi. Çünkü onlar Waterloo'daki İngilizler gibi değillerdi. Eğer benzetmek gerekirse Fransızlar gibiydiler. Hayatta kalmak istiyorlarsa son bir saldırı daha yapmaya mecbur olan Fransızlar gibi. Bu yüzden adam sözleşmedeki birçok noktadan taviz vererek öne geçmeyi ve başka alanlarda gerçekten istediklerini elde etmeyi umuyordu. Şüphesiz bunun içinde Amerikan Mars Departmanı'nı ve başkanlığını korumak da vardı. Her şey bir yana adamın çalışabileceği bir zemine ihtiyacı vardı. Bu yüzden Maya'nın alayını aldırmayıp omuzlarını silkti. TV'de kalabalıklar büyük meydanlarda kaynaşıp duruyordu. Bir kez daha dişlerini sıktı adam. İşe koyulsak iyi olacak. Üst katta toplantıya katılanlar yüksek paravanlarla bölünmüş bir dizi büyük odanın içinde dolanıyorlardı. Gün ışığı doğudaki toplantı bölmelerinden büyük merkez odaya doğru akıyor, tüylü beyaz halının, teak ağacından, karemsi sandalyelerin ve ortadaki uzun masanın koyu pembe taştan yüzeyi üzerine kızıl bir parıltı düşürüyordu. İnsanlar duvar kenarlarında kümeler halinde gevezelik ediyordu. Maya konuşmak için Samantha ile Spencer'ın yanına gitti. Üçü artık önce Mars koalisyonunun liderleri haline gelmiş ve bu yüzden konferansa Mars nüfusunun oy kullanmayan temsilcileri olarak davet edilmişlerdi. Halkın Partisi, tribünler ve sadece Helmut'un göz yumuşuyla orada olsalar bile konumlarına seçimle gelenler. Dipnot, tribün, Roma tarihinde soylulara karşı halkın seçtiği ve halkı koruyan sulh hakimi, halkı savunan kimse. Helmut istenenden de kapsayıcı davranmıştı. Koalisyonun bir parçası oldukları halde Anne'in kızılları temsil eden ve oy kullanmayan bir üye olarak katılmasını sağlamıştı. Saks Terra kurma ekibi adına gözlemci olarak oradaydı. Bir takım madencilik ve geliştirme yöneticileri de gözlemci olarak oradaydı. Aslında koca bir gözlemci kalabalığı vardı fakat sadece oy kullanan üyeler şimdi Helmut'un küçük bir çan çalarak çağırdığı orta masaya oturabiliyorlardı. 53 ulusal temsilci ve 18 BM görevlisi masadaki yerlerini aldılar. Geri kalan 100 kadar kişi tartışmayı açık kapılar ya da küçük TV'lerden seyretmeyi sürdürerek doğudaki odalarda gezinmeyi sürdürdüler. Pencerelerin ötesindeki barrows, şeffaf duvarlı masalarda ve mesaların arasındaki ya da üstündeki çadırlarda zeminde uzanan veya havada kemerler gibi asılı duran şeffaf yürüyüş tüpleri ağında geniş çimenli bulvarlar ve kanallar içeren devasa vadi çadırında devinen insanlar ve araçlarla cıvıl cıvıldı. Küçük bir metropolis. Helmut oturumu sessizliğe davet etti. Doğudaki odalarda insanlar TV'lerin çevresine kümelendiler. Frank bir kapıdan kendisine en yakın doğu odasına baktı. Mars ve yeryüzünün her yerinde buna benzer binlerce oda olmalıydı. İçleri milyonlarca izleyiciyle dolu, her iki dünya da onları izliyor. Günün konusu son iki hafta olduğu gibi yine göç kotalarıydı. Çin ve Hindistan, Hindistan ofis başkanının ayağa kalkıp ahenkli bir bomba İngilizcesiyle okuduğu ortak bir teklif sundular. Konu kamuflajından sıyrıldığında elbette yine bir göç oranı istemiydi. Chalmers başını salladı. Hindistan ve Çin birlikte dünya nüfusunun %40'ına ama bu toplantının 53 oyundan sadece ikisine sahiptiler ve tekliflerinin kabulü olanaksızdı. Avrupa delegasyonundaki İngiliz böylesine açık olmasa da bu noktayı belirtmek için ayağa kalktı. Ağız dalaşı başlamıştı. Tüm sabah sürerdi artık. Mars gerçek bir ödüldü. Yeryüzünün zengin ve yoksul ulusları başka her şeyde olduğu gibi onun üzerinde de çekişiyordu. Zenginlerin parası vardı. Yoksullarınsa halkları. Ve silahlar özellikle de bir kıta üzerindeki herkesi öldürebilecek olan yeni virüs taşıyıcıları oldukça eşit bir şekilde dağıtılmıştı. Evet, kumar masasına konulan para yüksekti ve durum en kırılgan denge noktasındaydı. Yoksullar güneyden kabarıp taşarak kuzeyin kanun, para ve saf askeri güçlerle oluşturduğu engelleri zorlamaktaydı. Doğruyu söylemek gerekirse namlular suratlarına dayanmıştı bile. Fakat artık öyle çok surat vardı ki sanki dalga dalga bir insan saldırısı her an patlak verebilirdi. Sırf sayıların artan baskısıyla. Saldırganlar arkalarında biriken ve kendi ölümsüzlük şanslarına doğru koşturan bebeklerinin baskısıyla engelleri bir bir aşıyordu. Hiçbir şey elde edilemeden gelen sabah molasında Frank koltuğundan kalktı. Dalaşmanın çok azını dinlemişti fakat düşünüyordu ve önündeki e-kitabının karalama paneline kaba bir şema çizmişti. Para, insanlar, toprak, silahlar, eski denklemler, eski takas sistemleri. Peşinde olduğu şey özgürlük değildi, işe yarayacak bir şeyler bulmaktı. Hiçbir şey bu uzun masada oturarak kendiliğinden olmayacaktı, bu kesindi. Birisinin düğümü kesmesi gerekiyordu. Kalkıp Hindistan ve Çin delegasyonuna odanın kamerasız bir bölümünde fikir alışverişi yapan yaklaşık 10 kişilik bir gruba doğru yürüdü. Her zamanki şakalaşmaların ardından iki lideri Hada Vada ve Sungu Gözlem Köprüsü'nde bir yürüyüşe davet etti. Birbirlerine kısa bir bakış atıp yardımcılarına Mandarin ve Hindu dilinde bir şeyler söyledikten sonra teklifi kabul ettiler. Böylece üç delege odalardan çıkıp koridorlardan geçerek köprüye bulundukları masanın kıyısından başlayıp vadinin üzerinden geçerek güneydeki daha uzun bir mesanın kenarında biten bir kemer oluşturan sağlam bir yürüyüş tüpüne yöneldiler. Yüksekliği köprüye ferah ve uçuyormuş gibi bir duygu kazandırmıştı ve orada 4 kilometre boyunca yürüyen, ortasında durup aşağıdaki Barrows manzarasını seyreden çok az insan vardı. ''Bakın'' dedi Chalmers iki meslektaşına, ''göç masrafları öylesine fazla ki insanları buraya getirerek nüfus sorunlarınızı hafifletemezsiniz. Bunu biliyorsunuz. Kendi ülkelerinizde zaten ıslah edilebilir geniş topraklara sahipsiniz. Yani sizin Mars'tan istediğiniz şey toprak değil, kaynaklar ya da para. Mars geride bırakılmış yuvadaki kaynak payınızı almak için bir kaldıraç sadece.'' Sömürgecilik yıllarında sizden bedelsiz alınan kaynaklar yüzünden kuzeyin peşindesiniz ve artık bunun karşılığını almalısınız.
Korkarım ki sömürgecilik çağı oldukça ciddi bir anlamda asla sona ermedi diye kibarca belirtti Hanavada.
Chalmers başını sallayarak bu sözü onayladı. Uluslar ötesi kapitalizmin anlamı da bu. Artık hepimiz sömürgeyiz ve burada üzerimizde yerel madencilikten elde edilen karların büyük bölümünün uluslar ötesilerin mülkiyetinde olmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin değiştirilmesi için aşırı bir baskı var. Gelişmiş ülkeler bunu oldukça güçlü biçimde hissediyorlar.
Bunu biliyoruz dedi Hanavada başıyla onaylayarak.
Pekala, şimdi siz güç oranlarına yöneldiniz ki bu kar oranlarını yatırıma tahsis etmek kadar mantıklı. Fakat bu tekliflerin ikisi de sizin için en karlı şey değil. Göç sizin için kovada bir damla olacak fakat para olmayacak. Bu arada gelişmiş ülkelerin yeni bir nüfus sorunu var. Bu yüzden göç üzerinde daha büyük bir pay işlerine gelecek. Sonuçta nasılsa uluslar ötesilere yönelecek ve herhangi bir ulusal denetimden uzaklaşıp serbest dolaşımdaki sermaye haline gelecek olan parayı bir şekilde feda edebilirler. Yani gelişmiş ülkeler size daha fazlasını neden vermesin ki? Zaten ceplerinden çıkıyor olmayacak.
Sung hemen onayladı, ciddi görünüyordu. Belki bu tepkiyi öngörüp tekliflerini bunu kızıştırmak için yapmışlardı. Şimdi de kendisinin oyundaki rolünü oynamasını bekliyorlardı. Bu durum olayı daha da kolaylaştırıyordu.
''Hükümetlerinizin böyle bir alışverişi kabul edeceğine inanıyor musunuz?'' diye sordu Sung.
''Evet'' dedi Chalmers. ''Bu hükümetlerin uluslar ötesiler üzerindeki güçlerini yeniden göstermelerinden başka nedir ki? Kârı paylaşmak bir bakıma sizin eski ulusallaştırma hareketlerinize benziyor. Sadece bu sefer tüm ülkeler bundan yarar sağlayacak. Uluslar arasılaştırma diyebiliriz buna isterseniz.''
''Bu durum şirketlerin yatırımlarını kesintiye uğratacak.'' diye belirtti Hanavada.
''Bu da kızılları memnun eder.'' dedi Chalmers. ''Aslında önce Mars grubunun çoğunluğunu demek daha doğru olacaktır.''
''Ya sizin hükümetiniz?'' diye sordu Hanavada.
''Bunu garanti edemem. Aslında hükümet bir sorun olacaktı. Fakat Frank vakti gelince onlarla başa çıkabilirdi. Şimdikiler kibirli ama budala bir demet ticaret odası veletiydi. Onlara ya böyle olur ya ortaya bir üçüncü dünya Mars'ı, bir Çin Mars'ı, küçük esmer insanları ve dokunulmaz inekleriyle yürüyüş tüplerini dolduran bir Hint-Çin Mars'ı ortaya çıkar demesi yeterliydi. Hemen etrafında toplanırlardı. Daha doğrusu kendilerini koruması için bağırışarak bacaklarının ardına saklanacaklardı. ''Chalmers dede, lütfen beni şu sarı sürüden kurtar.'' Hintli ve Çinlinin çok dikkatli bir şekilde danışırmışlarcasına birbirlerine bakmalarını seyretti. "Tanrım," dedi, "sizin olmasını umut ettiğiniz şey de bu değil miydi?"
"Belki de bir takım ayrıntılar üzerinde çalışsak iyi olur," dedi Hanavada.
46. ayrımın sonu. Sayfa 439.